Ayrım 3. Yaşam ve Yazgı 1. Kitap Vasili Grossman sayfa 22. Yaşam ve yazgının yapısı savaş ve barışınkine benzer. Bütün ülkenin hayatı tek bir ailenin üyelerinin başından geçen bir dizi olay aracılığıyla ele alınır. Alexandra Vladimirovna Shaposhnikova ruhsal köklerini devrim öncesi entelijensiyasının halkçı geleneklerinden alan yaşlı bir kadındır. Çocukları ve onların aileleri romanın temel figürleridir. Bir Rus çalışma kampı ve bir fizik enstitüsünde geçen iki alt olay örgüsü, Alexandra Vladimirovna'nın büyük kızı Lyudmila'nın eski ve yeni eşleri çevresinde gelişir. Diğer iki alt olay örgüsü, Alexandra Vladimirovna'nın küçük kızı Yevgenya'nın eski kocası ve yeni nişanlısını izler. Eski koca Krimov tutuklanıp Lubyanka'ya gönderilir. Yeni nişanlı Novikov Stalingrad'da önemli bir rol oynayan bir tank birliğine komuta ettikten sonra yetkililerle de anlaşmazlık yaşar. Diğer alt olay örgülerinde Shaposhnikov ailesinin arkadaş ve akrabaları yer alır. Biri Stalingrad enerji santralında çalışır, biri cephede görevdedir. Bir başkası Alman toplama kamplarından birinde ayaklanma örgütlemeye çalışır. Bir diğeri de hayvan kamyonuyla gaz odalarına götürülür. Grossman bir keresinde Stalingrad'daki sokak çarpışmaları sırasında sadece savaş ve barışı okuyabildiğini yazmıştı. Ona benzer bir başlık seçmiş olması da okuru iki romanı karşılaştırmaya zorlar. Yaşam ve yazgı bu karşılaştırmadan kazançlı çıkar. Grossman'ın Stalingrad'dan bahsetmesi en az Tolstoy'un Austerlitz'i kadar canlıdır. Grossman'da ister bitmeyen bir bombardıman, ister savaşın evcil ayrıntıları, yani iyi bir sığınak bulmanın önemi söz konusu olsun hep inandırıcıdır. General Chuikov'un sığınağının yıkılmasının, subayların aslarını peş peşe sığınaklarından çıkarmasına yol açmasının hikayesi de aynı zamanda şaşırtıcı şekilde gülünç olan birkaç bölümden sadece biridir. Grossman Stalingrad'ı savunanlar arasında bir yoldaşlık ve eşitlik havasının gelişmesini anlatıyor. Ardından bu havanın onu Almanlardan bile daha tehlikeli bulan parti görevlileri tarafından yok edilişini gösteriyor. Sovyet zaferinden sonra Stalingrad'da yıkılmış olan şehrin dünyanın bilgi odağı olmaktan, ruhu özgürlük olan bir dünya şehri olmaktan çıkıp yıkık şehirlerden herhangi biri haline gelişiyle yaşanan hüznü de çok dokunaklı bir şekilde anlatıyor. Tolstoy gibi Grossman da birçok bakış açısını benimsiyor. Sıradan bir askerin doğrudan algısıyla bir tarihçi ya da filozofun daha yüksek perspektifine dek uzanıyor. Grossman'ın genel düşünceleri Tolstoy'unkilerden daha ilginç ve çeşitli, bazıları unutulmaz bir netliğe sahip. Tutuklanmadan hemen önce Krimov, masum yoldaşları tutuklanırken onun ses çıkarmamasına neden olan tek şeyin korku olmadığını anlıyor. Devrimci amaç ahlak adına ahlaktan uzaklaştırıyordu. Tutuklandıktan sonra Krimov'un düşünceleri şiir etkisine kavuşur. Devrimin canlı bedeninden derisi yüzülüyor. Yeni dönem bu derinin içine süzülmek istiyor. Proletarya devrimin kanlı canlı eti, dumanı tüten iç organları ise çöpe atılıyordu. Yeni dönemin onlara gereksinimi yoktu. Devrimin derisi gerekliydi. Bu deriyi de insanlardan diri diri yüzüyorlardı. Devrimin derisini üzerine çekenler onun sözleriyle konuşuyorlar. Onun hareketlerini yineliyorlardı. Ama farklı bir beyne, farklı ciğerlere, böbreklere, gözlere sahiptiler. Bazen Grossman'ın düşünceleri güçlerini imgelemden değil, yavaş, kasıtlı mantıktan alır. Totaliter devletlerin modern fizikle aynı ilkelerle hareket ettiği, ikisinin de sebep ve sonuçtan çok olasılıklarla, bireyler ya da parçacıklardan çok geniş kümelerle ilgilendiği fikri roman boyunca işlenir. Bazen mantıkla şiir birleşir. Stalingrad'da antisemitizm kılıcını Hitler'in elinden alan Stalin imgesi, Nazizm ile Stalinizmin özünde aynı fenomen olduğu savı için güçlü bir etki sağlar. Grossman kendi inançlarını en açık şekliyle yakın geçmişte 20 bin Yahudinin katledilmesine tanık olmuş eski bir Tolstoycu olan Ikonnikov'un yazdığı söylenen bir tezde dile getirir. Dipnot, Berdiçev'de bu kadar Yahudinin öldüğüne inanılıyordu. Ne zaman bir yeni dünya düzeni vaadi duysak bu düşünceleri hatırlamamızda yarar var. Kendisi de sonsuza dek sürecek ancak hiçbir zaman iyiliği alt edemeyecek olan kötülük tarafından yenilmeyecek, iyiliğin doğduğu bir yerde çocuklar ve yaşlılar ölecek, kan akacaktır. İnsanın tarihi kötülüğü yenmek isteyen iyiliğin savaşı değildi. İnsanın tarihi insanca olan şeylerin tohumunu ezip öğütmek isteyen büyük kötülüğün savaşıydı. Anlaşılan sadece bireyler bu kazanı canlı tutabilir ve ancak devlet ideolojilerinin sahiplenmediği bir dille bahsedilebilir bundan. Bir gaz odasının inşasında çalışmayı reddettiği için öldürülmeyi kabullenmeden önce İkon Nikov bir İtalyan rahibe İtalyanca, Fransızca, Almanca karışımı bir dille sorar. Que dois-je faire, mon padre? Nous travaillons dans une vernichtungslager. Ne yapmalıyım peder? İmha kampında çalışıyoruz. Grossman'ın üslubu için bazen sıkıcı tipik Sovyet üslubu denmiştir. Grossman'ın birçok şiir türüne yatkın olduğunu, İkon Nikov'un kırık dökük dilinden Klimov'un kendi kendini yıkan zarifliğine dek birçok üsluba yatkın olduğunu söylemek daha doğru olur. Ama şiirden de kuşku duyduğundan onu ancak sıradan dil yeterli gelmediğinde kullanır. Belki tek bir açıdan Grossman Tolstoy'un gölgesinde kalıyor. Onda Tolstoy'un hayatın zenginliğini, bütünlüğünü dile getirme yeteneği yok. Yaşam ve yazgıda Tolstoy'un genç Natasha Rostova'sı yok. Fakat Grossman Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yazıyor ve romanın genel havası son bölümde karın ve buzun üstünde çok yoğun bir şekilde ışıldayan Bierochkin ile karısına çalılıkları yarıp geçer gibi ışığı da yarıp geçmek gerekiyor hissi veren bahar güneşine söylenen övgüye rağmen döneme uygun şekilde kasvetlidir. Alt olay örgülerinin çoğu ana karakterlerden en az birinin ölümüyle sona erer. Dipnot, buna dikkatimi çektiği için Daniel Rancourt Laferriere minnettarım. Teaching Notes for a Seminar on Current Russian Prose. 224, California Üniversitesi Davis, 1987. Buna rağmen Grossman sevgi, inanç ve umuttan yoksun değildir. Hatta bir Sovyet ya da Nazi toplama kampında bile ahlaki ve insani davranmamızın mümkün olduğuna inanmasında güçlü, ılımlı bir iyimserlik de vardır. Onun ahlaki seçimin acı ve karmaşıklığının suçu, belirsizliği ve kararsızlığı hassas bir şekilde kavramış olması eserine sıra dışı bir değer katıyor. Bu hassas ahlaki anlayış Grossman'ı çok farklı ölçekte çalışan bir yazara, Anton Çehov'a bağlayan birçok nitelikten sadece biri. Yaşam ve yazgının tek tek birçok bölümü şaşırtıcı bir şekilde Çehov'un kısa öykülerini hatırlatıyor. Toplama kampı yetkililerine daha birkaç saat önce tartıştığı bir arkadaşını öldürmüş olan, suçlunun adını söyleyerek ölümüne neden olan Abarçuk. Kendisi için çok önemli olan dürüstlük duygusunu yeniden kazanan Abarçuk, ölü dostuna öfkelidir ve suçluyla aynı hisler içindedir. Okur Abarçuk'un cesaretine hayran olmakla kendi kendine haklı göstermesine tepki duymak arasında kararsız kalır. Stalingrad'da Alman bombardımanı yüzünden bir çukurun içinde birkaç saat saklanmak zorunda kalan genç asker, Klimov'la ilgili bölümde de buna benzer Çehov ironisiyle karşılaşılır. Bir Rus yoldaşın yanında yattığını düşünür ve insan sıcaklığına büyük ihtiyaç duyarken bu yetenekli asker aynı çukura sığınmış olan bir Alman askerinin elini tutmaktadır. Ancak bombardıman sona erince askerler yaptıkları hatanın farkına varır, sessizce dışarı çıkarlar. İkisi de bir üstün onları görmesinden ve düşmanla işbirliği yapmakla suçlamasından kaygılanır. Grossman Almanların eline düşen Semyonov adlı bir Kızıl Ordu şoförüyle ilgili bölümde de buna benzer ama daha hassas sorular sorar. Almanlar Semyonov'u ölmek üzereyken serbest bırakır ve Hristia Chunyak adlı yaşlı bir Ukrayna köylüsü onu evine alıp besler, ona bakar. Dipnot, Grossman'ın kurgusal olmayan bir Hristia Chunyak'la görüşmesi için bakınız Grossman, A Writer at War, sayfa 253. Sıkça yaptığı üzere Grossman onu etkilemiş olan gerçek bir kişiyi ele almaktadır. Bir ay kadar sonra gücünü toplayan Semyonov komşulardan biriyle sohbet ederken söz kolektifleşmeye gelir. Semyonov onu kurtaran kadının bir zamanlar tıpkı kendisi gibi açlıktan ölme tehlikesi atlatmış olduğuna inanmakta güçlük çeker. Hrustya da o gece yatmadan önce haç çıkarma ihtiyacı duyar. Semyonov'un kolektifleştirmeyi onayladığını ve tıpkı 12 yıl önce bütün ailesini öldüren komünistler ve konsomol üyeleri gibi onun da Moskova'dan geldiğini bilmiş olsa belki de hayatını kurtarmazdı diye hissederiz. Onun iyilik yeteneği anlayıştan bağımsız görünür, bir anlayış yoksunluğuna da dayanabilir. Yaşam ve yazgı nasıl bir dizi küçük hikaye gibi okunabiliyorsa, Çehov'un hikayeleri de Grossman'a göre tek bir destan gibi okunabilir. Grossman'ın karakterlerinin birinin Çehov'a gösterdiği saygı, Grossman'ın kendi umut ve inançlarının bir ifadesidir. Çehov bizim bilincimize koskoca Rusya'yı, onun bütün sınıflarını, bütün katmanlarını, bütün çağlarını soktu. Bu kadar da değil. O bu milyonları demokrat olarak soktu bilincimize, anlıyor musunuz? Rus demokratı olarak. Çehov tanrı bir kenara çekilsin, yüce ilerici düşünceler bir kenara çekilsin, insandan başlayalım. Piskopos olsun, köylü olsun, milyoner fabrikatör olsun, Sahalin sürgünü olsun, bir lokantada garson olsun. Her kim olursa olsun insana karşı iyi ve dikkatli olalım. İnsana saygı, sevgi ve merhamet göstereceğimiz bir yerden başlayalım. Bu olmazsa hiçbir şey yapamayız demişti. Yaşam ve yazgıya belki de insan doğasına dair bir Çehov destanı denebilir. Bütün büyük destanlar gibi o da kendi çerçevesinden sık sık taşar. Ölüm kampına giden trende orta yaşlı çocuksuz bir doktor olan Sofya Olipovna Levinton birçok çocukluk anısının yanı sıra kendi doğum gününü, 12 Aralık tarihini de vermiş olduğu David adlı küçük bir erkek çocuğu evlat edinir. İlk kez tanıdığı David'i de Yahudileri de terk etmeyi reddeden Sofya, doktor ve cerrahların öne çıkmasını emreden bir Alman subayına yanıt vermeyerek kendini feda eder. Sofya ve David gaz odalarına doldurulan kalabalığın içinde yer alır. Önce David ölür ve Sofya kollarının arasında onun bedeninin kendini bıraktığını hisseder. Bu bölüm şöyle sona erer. Çocuk da kuş kadar küçük bedeniyle Sofya Osipovna'dan önce gitmişti. Anne oldum diye düşündü. Bu onun son düşüncesiydi. Ama yüreğinde hala yaşam vardı, yüreği sıkışmıştı, acı çekiyordu. Sizlere, canlı ve ölü insanlara acıyordu, midesi bulandı. Sofya Osipovna David'i bir oyuncak bebek gibi vücuduna bastırıyor, kendisi de ölüyor, bir oyuncak bebek oluyordu. Ölürken Sofya Osipovna annelik hislerinin gücünü ilk kez hisseder. Bir anne olmuştur ama çocuğu hayata mı yoksa ölüme mi doğurmuştur, bunu söyleyemeyiz. David ölü ama David, Vasili hayatta. Ve Sofya da bir bakıma hayatta olmalı. Çünkü kalbi sadece ölüler ve ölenler için değil, çağdaşları için çarpmakla, sizlere yani okurlara acımaktadır. Belki de Vasili Grossman'ı ya da okurlarından birini daha az acı verici olmasa da daha tam ve derin olacak bir hayata doğurmuştur. Çornaya Kniga için Ehrenburg'a yazdığı bir mektupta söylediği gibi, Grossman ölüler adına, toprak altında yatanlar adına konuşmayı ahlaki sorumluluğu saymaktadır. Fakat en az bunun kadar önemli olan şey, kendisini ölülerin desteklediğini hissetmesidir. Onların gücünün onun yaşayanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesini sağlayacağına inanıyordu. Victor Strum'un hikayesinin ölçülü bir iyimserlikle sona ermesi bunu gösterir. Beklenmedik bir şekilde masum olduğuna inandığı insanlara ihanet ettikten, sırf yeni ayrıcalıklarını kaybetmeyi göze alamadığı için çirkin bir resmi mektubu imzalamayı kabul ettikten sonra Strum ölmüş annesinin ona başka bir zaman daha iyi davranması için destek olacağını umut ettiğini söyler. Romanda son olarak şöyle söyler. Neyse bakalım, belki de gücüm yeter. Senin gücün anne. Grossman'ın duyguları annesinin ölümünün 20. yıl dönümünde yazdığı mektupta ortaya çıkar. Ben sen oldum sevgili anne. Yaşamım boyunca sen de yaşayacaksın. Öldüğüm zaman bu kitapta yaşamaya devam edeceksin. Sana adadığım ve kaderi senin kaderine bağlı olan bu kitapta. Dipnot Garrard ve Garrard, The Bones of Berdichev, sayfa 353. Annesinin kitapta yaşamayı sürdüreceğine inanması onun yaşam ve yazgıyı canlı bir varlık gibi hissetmesine yol açmıştır. Dipnot: Alice Nakimovski, Grossman'ın kendi yazılarında ve Rusya'da onun hakkında yazılmış her şeyde kitaptan genellikle canlı bir varlık gibi bahsedilmektedir. Russian Jewish Literature and Identity, Rus Yahudi Edebiyatı ve Kimliği, Job Hopkins University Press, 1992, sayfa 115. Huruşçov'a yazdığı mektup bir davetle sona erer. Benim hayatımı adadığım kitap hapiste olduğu sürece benim bugünkü halimde, fiziksel özgürlüğümde bir anlam ya da doğruluk yok. Çünkü ben o kitabı yazdım ve onu reddetmedim ve reddetmiyorum. Kitabımın özgür bırakılmasını istiyorum. Dipnot: Nakimovski, Literature and Identity, sayfa 115. John Garrard, eşi Carol'la birlikte The Bones of Berdichev, Berdichev Kemikleri adlı güzel bir Grossman biyografisi yazdı. Bana Grossman açısından iki açık yara diye nitelediği şeyi anlatmıştı. Birinci yara, bugüne dek eski Sovyet topraklarında yerel halkın Sovyet Yahudilerinin ölümündeki rolü, suç ortaklığı konusunda işlediği sükût cinayeti. Geçen ay Amerikan Barış Birliği'nden birinin Berdichev'e atandığını duydum. Katliam sahalarını saptamaya çalışmış. Ukraynalı dostlarından, Ukraynaca konuşabiliyor, yardım istediği zaman ona boş boş bakıp böyle bir katliam olmadığını, böyle çukurlar olmadığını söylemişler. İkinci yarada Stalingrad çarpışmasıyla ilgili. Ünlü Stalingrad mozolesine uzanan duvarın üzerindeki dev granit harflerde bir Alman askeri şöyle soruyor: "Bize yeniden saldırıyorlar. Ölümsüz olabilir mi bunlar?" Mozolenin içinde bir Kızıl Ordu askerinin yanıtı altınla yazılmış: "Evet, gerçekten de ölümsüzdük ve çok azımız hayatta kalabildi. Ama yüce Rusya ana için yurtseverlik görevimizi yerine getirdik hepimiz." Bu sözler Grossman'ın önce Krasnaya Zvezda'da, sonra da Pravda'da yayınlanan makalesi Napravleniya Glavnora Udara'dan, yani asıl taarruzun yönü 1942 alındığı halde anıtın tasarımcıları bunları Grossman'ın yazdığını belirtmemişler. Anıttaki rehberler bile hala bu sözleri kimin yazdığını bilmediklerini söylüyorlar. Dipnot: Bakınız Garrard'ın Grossman makalesi Encyclopedia of Europe 1914-2004, Avrupa Ansiklopedisi 1914-2004, Scribner 2006. Savaş sırasında Grossman'ın makaleleri Sovyet halkı için büyük önem taşıyordu. Cephede askerler gruplar halinde toplanıyor, biri hepsine tek kopya gelen Krasnaya Zvezda'yı okuyordu. John ve Carol Garrard'ın ifadesiyle batıda Krasnaya Zvezda'nın doğu cephesinde oynadığı role benzer bir rol oynamış tek bir gazetecilik örneği yok. Stalingrad'da çarpışmış olan yazar Viktor Nekrasov da Grossman ve Ehrenburg'un yazılarıyla dolu gazeteleri elimizde paramparça oluncaya dek okurduk diye hatırlıyor. Dipnot: Frank Ellis, Vasily Grossman, The Genius and Evolution of a Russian Heretic, sayfa 48. Elbette Grossman'ın sözlerinin sahipsiz kalması utanç verici. Fakat Grossman olsa buna omuz silkerdi. Onu asıl üzecek olan şey, insanların toprak altında yatanlar adına söylediği sözleri kabul etmemesi olurdu. Robert Chandler, Ocak 2006, çeviri Sabri Gürses. Dipnot: İngiltere'nin önemli Rusça çevirmenlerinden olan Chandler, Andrei Platonov ve Hamid İsmailov çevirileriyle ödül almıştır. Son yıllarda yaptığı Grossman çevirileri, Yaşam ve Yazgı'nın BBC'de radyo oyunu olarak yayınlanmasını sağlamıştır. Çevirenin notu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 29.